Iron Man, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, Sayfa 95, 4. Bölüm. Adam Munro elçilik binasının kilitli bir odasında oturmuş, soluk almadan ses bandının sonunu dinliyordu. Rus dinleme aygıtlarının bulunmadığına emin oldukları odayı birkaç saatliğine kançılar yadan almıştı. ''Hiç kuşkusuz burada konuşulanlar burada kalacak, bir dahaki toplantımız haftaya bugün.'' Maxim Rudin'in sesi kesildi. Band bir süre daha hışırdayarak döndü ve durdu. Munro aygıtı kapattı. Arkasına yaslanıp soluğunu koyverdi. Eğer gerçekse çok önemliydi bu. 20 yıl önce Oleg Penkovski'nin getirdiği haberlerden bile önemli. Penkovski'nin hikayesi gizli haber alma, CIA ve en çok da KGB'nin anıları arasına bir destan olarak yerleşmişti. GRU'nun bir bölümünde tüm general olan Penkovski, Kremlin hiyerarşisinden soğuyunca önce Amerikalılara sonra da İngilizlere başvurmuştu. Amerikalılar bir tuzaktan kuşkulanıp adamı geri çevirmişlerdi. İngilizler kabul etmişler, KGB adamı yakalayıp yargılayıp kurşuna dizene kadar 2,5 yıl kullanmışlardı. Penkovski pek çok önemli bilgiler sızdırmıştı. En önemlisi de 1962 Küba füze bunalımı sırasındaydı. O Ekim ayında tüm dünya Sovyetlerin Küba'ya füze yerleştirmeleri konusunda Kennedy'nin Kruşçev'e karşı çıkmasını alkışlamıştı. Oysa dünya Penkovski sayesinde Amerikalıların Rus liderinin gerçekten güçlü ve zayıf yanlarını bildiklerinden habersizdi. Sonunda Sovyet füzeleri Küba'dan çıkarılıp da Kruşçev yenik düştü ve Kennedy ilahlaştırıldığı zaman Penkovski'den kuşkulanılmıştı. Kasım'da tutuklanmıştı. Bir yıl içinde göstermelik bir yargılama sonunda ölmüştü. Aynı yıl içinde Kruşçev de meslektaşları tarafından devrilmişti. Gerekçe olarak tahıl politikası gösterilmesine karşın asıl gerekçe serüvenciliği ile onların ödünü patlatmasıydı. Aynı 1963 yılının kışında başarısından 13 ay sonra Kennedy de ölmüştü. Demokrat, despot ve casus birbiri ardından sahneden çekilmişlerdi. Ne var ki Penkovski bile politbüronun içine girmemişti. Munro kaseti makineden çıkartıp sardı. Profesör Yakovlev'in sesini tanımıyordu. Zaten konuşmaların çoğu Yakovlev'in raporu okumasıydı. Ancak raporun ardından gelen tartışmadaki 10 sesten en az 3'ünü tanıyabiliyordu. Rudin'in hırıldar gibi konuşmasını herkes bilirdi. Vişnayev'in sesini daha önce televizyonda duymuştu. Mareşal Kerenski'nin gürleyişini de 1 Mayıs gösterilerinin filmlerinden ve kasetlerinden tanıyordu. Kaseti Londra'ya ses analizi için götürdüğü zaman kaynağını gizlemek zorunda olması kendisini düşündürmekteydi. Ormandaki gizli buluşmayı duyduklarında soracakları ilk şey, ''İyi ama neden seni seçtiler Munro?'' olacaktı. Bu sorudan kaçınmak olanaksızdı. Soruyu yanıtlamak da öyle. Tek çözüm inanılır ve denetimi olanaksız ikinci bir kaynak bulmak olacaktı. Moskova'ya geleli ancak 6 hafta olmuştu. Ne var ki Rusça argoyu çok iyi bilmesi ve bundan kimsenin kuşkulanmaması çok yarardı. 1-2 sonuç doğurmuştu daha şimdiden. 15 gün kadar önce Çek Büyükelçiliğindeki bir davette Hindistan ateşesi ile konuşurken arkasında iki Rus'un alçak sesle bir şeyler konuştuklarını duymuştu. Biri içi gavez dolu, başa geçmenin kendi hakkı olduğuna inanıyor demişti. Munro iki adamın bakışlarının yönüne dikkat edince onların odada olan biri konusunda konuştuklarını anlamıştı. Daha sonra konuk listesini inceleyince bunun parti kuramcısı Vişnayev'in özel yardımcısı ve sağ kolu olan Anatoli Krivoy olduğunu saptamıştı. Peki ama adamın kin duyacağı ne olabilirdi ki? Munro dosyalarını karıştırınca Krivoy'nin tarihçesini buldu. Merkez Komitesi'nin parti örgütleme bölümünde çalışmış, Petrov'un en üst göreve aday gösterilmesinden sonra Vişnayev'in yanına geçmişti. Neden ama? Petrov'la olan bir çatışma yüzünden mi? Hakkı olan yere getirilmediği için mi? Bunların hepsi olasıydı ve yabancı bir başkentte bulunan bir haber alma başkanı için ilginçti. Krivoy diye düşündü. Belki o da Vişnayev'in elindeki kopyayı okumuş hatta bandı dinlemiş olabilirdi. Moskova'da olabilirdi. Şefi Moskova'daydı, bundan kuşkusu yoktu. Bir hafta önce Doğu Almanya Başbakanı Moskova'ya geldiğinde Vişnayev de oradaydı. Manro şişkin zarfı iç cebine yerleştirip büyükelçiyi görmeye giderken, "Kusura bakma Anatoly ama şu anda taraf değiştirmiş bulunuyorsun dostum," diye mırıldandı. Büyükelçiye "Korkarım ki benim çarşamba günü kuryesiyle Londra'ya gitmem gerek," dedi. "Buna zorunluyum ve ertelemem de olanaksız." Büyükelçi soru sormadı. Manro'nun görevini biliyordu. Kurye çantası ya da çantaları her çarşamba günü bir British Airways uçağıyla Moskova'dan Londra'ya taşınırdı. Dünyanın her tarafından gelen elçilik çantalarını toplayan bir memur Londra'dan havaalanına gelirdi bunları almak için. Çok gizli belgeler adamın sol bileğine zincirle bağlı bir çantada, diğer sıradan evrakla torbalarda taşınırdı. Memur bunları uçağın içinden kendisi alırdı. Uçağa yüklenen çantalar İngiliz toprağında kabul edilirdi. Ancak Moskova'dan yapılan yüklemelerde çantaların yanında mutlaka bir de elçilik memuru bulunurdu. Londra'ya gidiş, alışveriş ve iyi bir gece geçirme olanağı sağladığı için pek gözde bir görevdi bu. O hafta sıra kendisinde olan bir ikinci katibin bu işe pek canı sıkılmıştı. Ama fazla sızlanmadan yerini Manro'ya vermeye razı olmuştu. Ertesi çarşamba günü British Airways'in Airbus 300B uçağı olimpiyatlardan sonra trafiğe açılan yeni Sheremetyevo havaalanından Londra'ya doğru havalandı. Manro'nun yanında duran kraliçenin habercisi emekli binbaşı uçak havalanır havalanmaz büyük bir gazete için hazırlamakta olduğu bilmeceyi düzenlemeye koyulmuştu. "Bu sonu olmayan uçak yolculuklarında insanın bir şeyle uğraşması gerek," dedi Manro'ya. "Hepimizin uçarken vakit geçirmek için böyle bir uğraşımız vardır." Manro adamı bir homurdanma ile yanıtlayıp altlarında giderek küçülen Moskova'ya baktı. Şu güneşli sokakların birinde sevdiği kadın çalışıyor ve kendilerine ihanet edeceği kişiler arasında dolaşıyordu. Orada tek başına yapayalnız kalmıştı. Doğu komşusu İsveç'ten bakılınca Norveç, Kuzey Kutbu'ndan Danimarka ve İngiltere'ye uzayan dev bir tarih öncesi fosilleşmiş insan elini andırır. Biri sağ eldir bu, avucu okyanusa çevrili, güdük baş parmağı işaret parmağına doğru bükülmüş, baş parmakla işaret parmağı arasında da başkenti Oslo bulunur. Kuzeyde parçalanmış kol kemikleri Tromso ile Hammerfest'e kadar uzanır. Burası yer yer öylesine dardır ki denizden İsveç sınırı ancak 40 mil uzaklıktadır. Kabartma bir haritada el tanrıların dev çekiciyle parçalanmış gibidir. Kemikler binlerce parçaya ayrılmıştır. Bu özellikle batı kıyısında daha belirgindir. Burada toprak öylesine parçalanmıştır ki deniz yarıklardan içeri girerek milyonlarca körfez, boğaz, koy oluşturmuştur. Fiyortlar dağların parıl parıl denize dimdik indiği uçurumlardır. Bu sularda yetişen ırk 1500 yıl önce su üstünde kendilerine üst tanımayan kurt denizciler çıkarmıştır. Denizciler çağlar boyunca Grönland ve Amerika'ya varmışlar, İrlanda'yı fethetmişler, Normandiya ve İngiltere'ye yerleşmişler, İspanya ve Fas'a baskınlar düzenlemişler, Akdeniz'den İzlanda'ya kadar uzanan sularda yelken açmışlardır. Vikingler olarak bilinen bu soyun torunları hala yaşarlar ve balıkçılık yaparlar. O Temmuz gününün öğleden sonrasında Stockholm'da şirketinin merkezinden oteline dönmekte olan Kaptan Thor Larsen de böyle bir insandı. Karşısına çıkanlar önünden çekilmek zorunluluğunu duyarlardı. 1.90 boyunda eski kentin dar sokakları kadar geniş omuzlu, mavi gözlü ve sakallıydı. Karada olduğu için sivil giyinmişti. Ancak Nordia deniz yollarının merkezini ziyaretten sonra yeni bir deniz görevi alabileceği umudu kendisini mutlu kılmaya yetmişti. Şirketin oldukça karmaşık radar, bilgisayarlar, seyir ve süper tanker teknolojisi kurslarına 6 aya kadar devam ettikten sonra şimdi bir an önce denize açılmaktan başka bir şey düşünemez olmuştu. Merkeze çağrılma nedeni Nordia Deniz Yolları'nın sahibi, yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün özel sekreterinin elinden o geceki yemek davetini almak içindi. Larsen'in karısı da çağrılıydı ve Norveç'ten şirket hesabına uçakla geliyordu. Patron gösterişe bayılıyor diye düşündü Larsen, işin içinde bir şeyler olmalıydı. Nybroviken köprüsü karşısındaki otelin parkından kiralık arabasını alıp 37 kilometre uzaklıkta olan havaalanına doğru yola koyuldu. Lisa Larsen elinde küçük bir valizle uçaktan inince Larsen karısını heyecanlı bir Saint Bernard köpeği davranışıyla yakalayıp sıkıca kucakladı. Karısı ufak tefek, parlak kara gözlü, kıvırcık kestane saçlı ve 38 yaşını hiç göstermeyen incecik vücutlu bir kadındı. Larsen karısına aşıktı. 20 yıl önce Larsen henüz 25 yaşında bir ikinci kaptanken kıza Oslo'da dondurucu bir kış günü rastlamıştı. Lisa'nın ayağı kayıp düşmüş, Larsen de kızı bir taş bebekmiş gibi yakalayıp kaldırmıştı. Lisa'nın başında ancak burnunu dışarıda bırakan kürklü bir şapka vardı. Erkeğe teşekkür ederken Larsen kar ve kürkler arasında yalnızca kış ormanlarının kar faresini andıran parlak gözlerini görebilmişti. O günden bu yana karısını hep kar faresi diye çağırırdı. Larsen karısını Stockholm'e götürürken durmadan Norveç'in batı kıyısında çok uzaklarda olan Alesund'daki evlerini, çocuklarını soruyordu. Başları üstünde Moskova'dan Londra'ya uçmakta olan British Airways'in dev gibi bir Airbus uçağını fark etmedi bile. O geceki yemek kentin orta çağdan kalan kesimindeki eski bir sarayın mahzeninde kurulmuş olan ünlü Aurora Bodrum'unda verilecekti. Thor ve Lisa Larsen daracık merdivenden bodruma indiklerinde lokanta sahibi Leonard'ın kendilerini kapıda beklediklerini gördüler. ''Bay Wennerstrom geldi.'' diye adam çifti özel odalardan birini aldı. 500 yıllık tuğlalardan yapılma kemerli, kubbeli, ahşap kreşli ve demir şamdanları içinde mumla aydınlatılmış odaya girdiklerinde Larsen'in patronu Harald Wennerstrom ayağa kalktı, Lisa'yı kucakladı, kocasıyla el sıkıştı. Harald Harry Wennerstrom, İskandinavyalı denizciler arasında daha yaşamı içinde bir efsane olmuştu. Şimdi 75 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda Stockholm'e dönünce babasından kendisine kalan 5-6 küçük ticari tekneyle işe başlamış, 35 yılda Yunanlar ve Hong Kong Çinlileri dışında en büyük bağımsız tanker filosuna sahip olmuştu. Nordia Deniz Yolları kendi dehasının ürünüydü. 1950'lerde şilepten tankerciliğe dönmüş, 1960'ların petrol taşımacılığını önceden görebilmiş, çoğu zaman alışılmışın dışına çıkarak kendi sağduyusuna güvenmişti. Yemekte Wennerstrom günlük olaylardan söz etti. Larsen'in ailesi hakkında sorular sordu. 40 yıllık evliliği karısının 4 yıl önce ölmesiyle son bulmuştu. Çocukları olmamıştı. Bir oğlu olsaydı onun karşısında oturan iri yarı Norveçli'ye benzemesini isterdi. Lisa'yı da öz kızı gibi seviyordu. Yemekten sonra şaraplarını içerken Wennerstrom iri bir konyak kadehinde su içiyordu. ''Namussuz doktorlar bundan başkasına izin vermiyorlar.'' Wennerstrom konuya girdi. ''Thor, 3 yıl önce 1979'da kendi kendime 3 tahminde bulundum. Birincisi 1982 sonunda petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in üyeleri arasındaki dayanışmanın zayıflayacağıydı. İkincisi Amerikan Devlet Başkanı'nın Birleşik Devletler petrol tüketimini kısma politikasında başarısızlığa uğrayacağıydı. Üçüncü olarak da Sovyetler Birliği'nin petrol ihraç eden ülke durumundan çıkıp gerçek bir petrol ithal eden ülke durumuna düşeceğini tahmin ettim. Bana aklımı kaçırmış olduğumu söylediler ama sonunda ben haklı çıktım. Thor Larsen başını salladı. OPEC'in 1973'te petrol fiyatlarını 4 katına yükseltmesi, Batı dünyasının ekonomilerini alt üst eden bir bunalım yaratmıştı. Petrol taşımacılığı da 7 yıllık bir düşüş dönemine girmiş, milyonlarca tonluk yapım halinde tanker yararsız ve kar üretmeyen bir biçimde ortada kalıvermişti. 1979 ve 1982 arasındaki 3 yılın olaylarını önceden görebilmek gerçekten yürek isteyen bir işti. Arap dünyası birbiriyle çatışan fraksiyonlara bölünmüş, İran'da ikinci ihtilal olmuş, Nijerya dağılmış, petrol üreten ülkeler silah almak için petrol fiyatlarını düşürmüşler, Tanrı'nın dünya kaynaklarını keyifleri uğruna sömürme hakkını kendilerine verdiğine inanan sıradan Amerikalıların başlattığı petrol tüketimi çılgınlığı ve Sovyet petrol üretiminin teknoloji yetersizliği yüzünden düşmesi ve Sovyetlerin petrol ithal eden bir ülke haline gelmeleri sonunda OPEC de dağılmıştı. Wennerstrom'un öngördüğü 3 unsur şimdi içinde bulundukları 1982 yazındaki tanker patlamasını yaratmıştı. Bildiğin gibi geçen Eylül ayında yeni bir süper tanker için Japonlarla bir anlaşma imzaladım diye yaşlı adam sözünü sürdürdü. Filonun yarısı Strongstad körfezinde yatarken yeni bir tanker sipariş etmenin çılgınlık olduğunu söylediler. Ama ben çılgın falan değilim. Doğu kıyısı petrol şirketinin hikayesini bilirsin değil mi? Larsen yine başını salladı. 10 yıl önce Amerika'da Louisiana'da küçük bir petrol şirketi Clint Blake'in eline geçmişti. 10 yıl içinde büyüyen şirket sonunda dünya petrol kartelini elinde tutan 7 kız kardeşle birleşecek bir duruma gelmiş bulunuyordu. Gelecek yıl yani 1983'ün yazında Clint Blake Avrupa'yı istila edecek. Evet, epey zorlu ve kalabalık bir pazar burası. Ama yine de Blake bu işin üstesinden geleceğine inanıyor. Avrupa karayollarına binlerce benzin istasyonu yaptırtıp kendi benzin ve yağını pazarlamak niyetinde. Bunun için de tanker anlaşmaları yapması gerek. Aradığı da bende var. Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya ham petrol getirmek için 7 yıllık bir kontrat. Blake Rotterdam'da Esso, Mobil ve Chevron'un yanı başında kendi rafinerisini tamamlamak üzere. Yeni tanker bunun için ısmarlandı işte. Çok büyük, çok modern ve çok pahalı ama yine de masrafını çıkaracak. Umman denizinden Rotterdam'a yılda 5-6 kere petrol taşıyacak ve 5 yılda kendini amorti edecek. Benim en büyük ve en iyi teknem olacak bu. Amirallik teknem ve kaptanı da sen olacaksın. Thor Larsen konuşmadı. Lisa elini uzatıp hafifçe sıktı kocasının eline. Larsen bundan 2 yıl öncesine kadar Norveçli olduğu için İsveç bandıralı bir tekneye kaptanlık edemeyeceğini biliyordu. Geçen yılki Göteborg anlaşmasıyla ki bunun için Wennerstrom çok çalışmıştı, İsveç'te bir gemi sahibi hizmetindeki üstün nitelikli fakat İsveç uyruklu olmayan İskandinavyalı gemicilerin kaptanlığa yükseltilebilmeleri için İsveç uyruğuna geçmeleri için hükümete başvurabiliyordu. Larsen için de aynı başvuruyu yapmış ve başarılı olmuştu. Kahvelerini içerlerken yaşlı adam, tekneyi Japonya'da Ishikawa-yi Maharima'ya yaptırtıyorum. Dünyada bu boyda bir tekneyi alabilecek başka bir havuz daha yok. Her iki adam da teknelerin kızaklarda yapılıp suya kaydırıldıkları günlerin çok geride kaldığını biliyorlardı. Boy ve ağırlık çok önemliydi artık. Şimdiki devler kuru havuzlarda inşa edilirdi. Günü gelince havuz kapakları açılır, içeri su dolar ve tekne yüzerdi. Çalışmalar 4 Kasım'da başladı. Omurga 30 Ocak'ta kızağa kondu. Gelecek 1 Kasım'da denize inecek. 3 aylık donanım ve denemeden sonra 2 Şubat'ta denize açılacak. Sen de onun kaptan köprüsünde olacaksın Thor. Teşekkür ederim. Adı ne olacak? Bunu da düşündüm. Deniz tanrısı Njord'u hoşnut etmek gerek. Wennerstrom su bardağını tutmuş gözlerini önündeki mumun alevinden ayırmıyordu. Bir tanker kaptanının ikiz düşmanı olan ateş ve suyu denetim altında tutar Njord. Yani patlama ve denizi. Bardağındaki su ile mumun alevi yaşlı adamın gözlerinde yansıyordu. Tıpkı bir zamanlar 1942'de çaresiz bir halde can kurtaran sandalında oturmuş ilk kaptanlığını yaptığı tankerle tayfalarının cayır cayır yanmalarını seyrederken gözlerinde yansıyan ateş ve su gibi. Thor Larsen patronunun bu mitolojik hikayeye inancından kuşku duyarak yüzüne baktı. Kadın sezgisiyle Lisa onun gerçek duygularını dile getirdiğini anlamıştı. Wennerstrom arkasına yaslandı, sabırsız bir hareketle bardağı itti ve önündeki kadehi kırmızı şarapla doldurdu. Bu nedenle ona tanrıçaların en güzeli olan Njord'un kızının adını vereceğiz. Freya şerefine içelim. İçtiler. Freya denize açıldığında dünya onun bir eşini görmemiş olacak dedi ve deniz yaşamını tamamladığında da bir daha da göremeyecek. Larsen dünyanın en büyük iki tankerinin Fransız Shell'ine ait olan 500 biner tonluk Bellamia ve Bautilus olduğunu biliyordu. Kaç tonluk olacak diye sordu. Ne kadar petrol taşıyacak? Aa bak bunu söylemeyi unutmuştum diye yaşlı adam çapkınca gözüne kırptı. Tam 1 milyon ton ham petrol taşıyacak. Thor Larsen karısının soluğunun kesildiğini fark etti. Çok büyük dedi. Hem de çok, çok büyük. Dünyanın en büyük tankeri olacak dedi Wennerstrom. 10. ayrımın sonu. Sayfa 104.